46. ayrım. Sayfa no 404. İhtilalin kurbanları alanı şehrin tam ortasında, Neva kıyısında çok geniş bir meydandı. 800 metre kadar uzanan çorak arazi Petrograd'ın başında bir keleğe benziyordu. Yazlık bahçenin demir parmaklıkları bu alanın bir tarafını kuşatıyordu. Geride parmaklıklar gibi demirden yapılmış, etkisi yapan yapraksız ağaçlarla dolu terk edilmiş bir park vardı. İhtilalden önce alana Mars alanı denirdi. Gri üniformalı askerler burada talim yaparlardı. İhtilalden sonra meydanın tam ortasına pembe granitten bloklar konulmuştu. Bunlar kaybolmuş küçük adaları hatırlatıyorlardı. Bu taşların altında Şubat 1917'de Petrograd sokaklarında şehit edilen ilk ihtilalciler yatıyordu. Şubat 1917'den beri buraya başka granit bloklar da konulmuştu. Granite isimleri oyulanlar ölümleri resmi geçidi gerektiren insanlardı. Onların son mükafatı ihtilal kurbanı adıyla şereflenmekti. Pavel Sierov kızıl bir tabutun üstüne yerleştirilmiş granit bloklarından birini seçti. Bunun üstüne fırladı. İncecik vücudunu, yeni siyah deri ceketi, dar pantolonu ve uzun asker çizmeleriyle çok gururlu bir duruşu vardı. Sarı saçları rüzgarda karışmıştı. Kımıldamadan duran ve adeta bir denize benzeyen kafa ve bayraklara bakarak ciddiyetle onları kutsar gibi ellerini kaldırdı. Yoldaşlar! Binlerce kişi susarken Pavel Sierov'un sesi gök gürültüsü gibiydi. Hepimizin ortak hissettiği bir üzüntü bizi buraya topladı. Ölen bir kahramana son saygıyı göstermek basit bir görevdir. Biz bu görevi yerine getirmek için toplandık. Büyük bir adam kaybettik. Büyük bir savaşçı kaybettik. Belki onun ölümüne saygı göstermek için buraya toplananlardan daha fazla bu kaybe üzüldüğümü söylememe müsaade edersiniz. Çünkü buraya saygı göstermeye gelenler onu sağken tanımıyorlardı. Ben onun en yakın arkadaşlarından biriydim. Bu hepinizle paylaşmam gereken büyük bir ayrıcalığımdır. Andrei Taganov meşhur bir insan değildi. Fakat o gururla ve cesaretle bir sıfat taşıyordu. Bir komünistti. İşçilerin sınıfından çıkmıştı. Çocukluğu proletaryanın çalıştığı tezgahta geçmişti. O ve ben birlikte büyüdük. Yine birlikte uzun yıllar Putilovski fabrikasında çalıştık. Daha ihtilal olmadan. Parti kartı Sibirya'ya bir bilet ya da Çar'ın yerladının önüne çıkmak için bir sebep sayılırken biz birlikte partiye yazıldık. Yoldaş Taganov'la ben yan yana Ekim 1917'nin haşmetli günlerinde bu şehrin sokaklarında dövüştük. Yan yana Kızıl Ordu'nun saflarında çarpıştık. Zaferimizi izleyen ve tekrar kuruluş yıllarında. Savaş zamanından çok daha zor ve kahramanlık isteyen bu yıllarda Andrei Taganov kendi payına düşenden daha fazlasını yaptı. Sessiz sedasız alçak gönüllü bir şekilde kendini harcayarak çalıştı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işçileri partiniz sizin için bu şekilde çalışmaktadır. Taganov işine kurban oldu. Fakat onun ölümüne üzülmek bir bakıma başarısını sevinmek olacaktır. O öldü. Fakat onun işi bizim işimiz devam ediyor. Şahıslar ölebilir fakat toplum sonsuza kadar yaşar. Sovyetlerin rehberliğinde büyük sendikalar Komünist Partisi'nin liderliğiyle parlak yarına doğru gidiyoruz. O zaman hür işçilerin dürüst işi dünyayı idare edecektir. O zaman kapitalist ülkelerdeki gibi çalışmak esirlik olmayacaktır. Aksine bu küçük ilgilerimizden, küçük üzüntülerimizden daha büyük, hür ve neşeli bir görev olacaktır. Hayatlarımızdan da önemli olacaktır bu. Proletarya Derneği'nin ebedi toplumculuğudur bu. Şerefli ölülerimiz ebediyete kadar hatırlanacaktır. Fakat biz ilerliyoruz. Andrei Taganov öldü ama biz kaldık. Hayat ve zafer bizimdir. Gelecek bizimdir. Alkış bir gök gürültüsü gibi şehrin uzaktaki evlerine kadar yayıldı. Eller çırpılırken kızıl bayraklar da sallanıyordu. Yavaş yavaş eller indi ve gözler granit bloğa çevrildi. Yoldaş Sierov gitmişti. Bu sefer gri gökyüzünün önünde tertemiz kılıklı, gururlu ve vakarlı bir insan. Viktor Duanev duruyordu. Genç adamın siyah bukleleri rüzgarda uçuşmaktaydı. Gözleri parlayan Viktor Duanev ağzını açınca bembeyaz düzgün dişleri göründü. Genç adam kuvvetli ve çınlayan bir sesle konuşmaya başladı. Yoldaş işçiler, binlercemiz bir insana son saygıda bulunmak için buraya toplandık. Fakat bir insanın yaptıkları ne kadar değerli olursa olsun muazzam proletarya toplumu karşısında bir şey ifade etmez. Eğer bu adam sadece bir şey olsaydı buraya toplanmazdık. Eğer kendisi şerefle anmak için toplandığımız büyük bir şeyin sembolü olmasaydı buraya gelmezdik. Bu bir cenaze töreni değil yoldaşlar. Bu bir doğum günü partisidir. Biz bu yoldaşın ölümüne ağlamıyoruz. Biz yeni insanlığın doğuşunu kutluyoruz. O yeni insanlığın ilk vatandaşlarından biriydi. Fakat sonuncusu değil yoldaşlar. Sovyetler yeni bir insan ırkı yaratıyorlar. Bu yeni ırk eski dünyayı dehşete düşürüyor. Çünkü bu onların zamanı geçmiş düşüncelerini çürütecektir. Şimdi yeni insanlığın ilkeleri nelerdir? Ana ilke şudur. Biz dilimizden bir kelimeyi çıkardık. İnsanların en tehlikeli, en hileci ve en kötü kelimesi olan beni çıkardık. Bunu eskittik. Geleceğin sloganı bizdir. Eskiden canavar benliğin yerleştiği kalplerimizde şimdi toplum var. Biz cüzdanımızı kişisel nüfusumuza ve şahsi gururumuza tapmaktan vazgeçerek yükseldik. Biz altın para ve altın madalyalar istemiyoruz. Bizim tek şeref madalyamız topluma hizmettir. Tek amacımız kişisel değil, herkesi faydalandıran dürüst çalışmadır. Bugün öğreneceğimiz ve sınırların ötesindeki düşmanlarımıza öğreteceğimiz ders nedir? Bir yoldaşın toplum için ölmesi. İdare eden bir partinin idare ettiklerine kendisini kurban etmesi. İşte bu derstir. Etrafınızdaki dünyaya bakın, yoldaşlar. Kapitalist ülkelerde nüfus sahibi olabilmek için birbirini arkadan vurup kanlı kavgalar eden şişko, iğrenç bakanlara bir göz atın. Sonra sizi ideal edenlere bakın. Onlar hiçbir çıkar düşünmeden hayatlarını topluma bağışlamışlardır. İşte onlar proletaryanın korkunç sorumlu diktatörlüğünü omuzlarında taşımaktadırlar. Bunu yaptığınız zaman sözlerimizi daha iyi anlayacaksınız. Birleşmiş Sendikalar Komünist Partisi bugün dünyadaki tek dürüst, idealist, siyasi gruptur dediğim zaman sözlerimi daha iyi anlayacaksınız. Müthiş bir alkış kopmuştu. Sanki nehrin karşı tarafındaki Peter Paul Kalesi'ndeki eski topların hepsi birden ateşlenmişti. Viktor'un siyah bukleleri kalabalıkta kaybolup yoldaş Sonya'nın dümdüz kirpi gibi saçları rüzgarda uçuşunca yine alkış koptu. Yoldaş Sonya geniş ciğerlerine güvenerek olanca sesiyle proletaryanın yeni kadınına düşen görevi anlattı. Daha sonra kalabalığın karşısında başka bir yüz belirdi. Sıska, veremliğe benzeyen, tıraş olmamış, sakalı uzamış bir adamdı. Uçuk renkli dudakları açılıp kapanıyor, kelimeleri öksürür gibi söylüyordu ama kimse bir şey duyamıyordu. Ardından başka biri konuştu. Kalabalığın gerisinden bile duyulabiliyordu sesi. Gür, siyah sakallı adamın çınlayan bir sesi vardı. Gençlik Komünist Sendikası'ndan çilli bir çocukla kekeleyerek, kafasını kaşıyarak konuştu. Buruşmuş, eski moda bir şapka giymiş yaşlı bir kızla heyecanlı bir konuşma yaptı. Ağzını sanki dişçideymiş gibi açıyor, karşısında yaramaz öğrenciler varmışçasına sıska parmağını tehditle halka doğru sallıyordu. Uzun boylu bir gemici konuştu. Ellerini beline dayamıştı. Ön sıradakilerin zaman zaman güldüğünü duyan, arkadakilerde de kahkaha atıyorlardı ama söylenenleri duydukları yoktu. Binlerce kişi rahatsız rahatsız kımıldanıyor, ısıtmak için ayaklarını birbirine vuruyordu. Ellerini koltuklarına, kol içlerine, kürk yakalarına sokuyorlardı. Nefes aldıkça burunlarının altından bağladıkları eşarplarında buzluklar meydana geliyordu. Pankartları da sırayla tutuyorlardı. Sırası gelen sopayı kalçasına dayayıp dirseğiyle tutuyor, ısıtmak için donan parmaklarını hohluyordu. Birkaç kişi usulca kaçıp yan sokaklara dalmıştı. Kira Argonova hareketsiz duruyor ve dikkatle dinliyordu. Her kelimeyi dinliyordu. Gözleri bir soru sorar gibiydi. Kelimelerin bu soruya cevap vereceğini umuyordu. Geniş alanın üstünde gökyüzü koyu pis bir grimsi maviye dönüşmüştü. Uzaktan bir evin penceresinden sarı bir ışık parıldadı. Kışın erken çöken karanlığını selamlıyordu bu. Son konuşan kişinin sözü de bitmişti. Sesini kimsenin göremediği fakat tepenin indiğini hissettiği kalın bir ses gibi soğuk hava boğup kaybetmişti. Kızıl tabut kapanmış ve toprağın içine yerleştirilmişti. Tabutun üstüne toprak atılmış ve granit blok dikilmişti. Birdenbire gri bir denizi andıran kalabalıkta hareket oldu. Saflar bozuldu, koyu renk insan selleri yan sokaklara doğru aktı. Sanki bir baraj yıkılıp taşmıştı. Uzakta askeri bando enternasyonel başladı. Yaşayanların şarkısıydı bu. Tıpkı ölçüyle adım atan binlerce emin ayak gibi bir temposu vardı. Sanki askerlerin ayakları toprakta bir şarkı çalıyordu. Kira Argonova ağır ağır yeni mezara doğru gitti. Alan boşalmıştı. Gökyüzü gittikçe alçalır gibiydi. Şehri donmuş buz gibi mavi bir renk sarmıştı sanki. Uzaktaki evler de artık evlere benzemiyordu. Bunlar kahverengimsi bir şeyin üstüne yapıştırılmış ince siyah kağıttan silüetlerdi. Kağıtların deliklerine küçük ışıklar titreşiyordu. Alan bir şehrin içinde değildi. Tenha kırların sessizliği hüküm sürüyordu bu boş yerde. Rüzgarla kalkan karlar incecik toz gibi olup dağılıyordu. Ufak tefek yalnız biri granit mezar taşının önünde durdu. Öne eğilmiş başına, kirpiklerine karlar konuyordu. Kirpikleri kardan pırıl pırıl parlıyordu. Fakat yaş yoktu gözlerinde. Kızılımsı granite oyulmuş kelimelere baktı. İhtilal kurbanlarına ebedi şeref. Andrei Taganov. 1826-1925. Kira, Andrei'yi ben mi öldürdüm diye düşünüyordu. Yoksa parti mi yaptı bunu ya da her ikimiz mi? 16. Leo şöminenin önünde tek başına oturmuş sigara içiyordu. Gevşek parmaklarının arasına duruyordu sigara. Sonra parmaklarının arasından kayıp düştü. Genç adam bunu fark etmedi bile. Bir sigara daha alıp uzun süre yakmadı. Bunun da farkında değildi. Bir kibrit aradı ama bulamadı. Halbuki kibrit kutusu koltuğun yanında duruyordu. Sonra kibrit kutusunu alıp şaşkın şaşkın baktı, ne istediğini unutmuştu. Son iki hafta içinde pek az konuşmuştu. Kira'yı şiddetle öpmüş, hele zaman zaman öpüşleri pek haşinleşmişti. Kira onun gayret gösterdiğini sezerek kollarını sokulmamaya, dudaklarına yaklaşmamaya başlamıştı. Leo sık sık evden gidiyordu. Fakat Kira ona nereye gittiğini hiç sormuyordu. Sık sık da içiyor ve içkiyi fazla kaçırıyordu. Kira bunu fark etmesine rağmen bir şey söylemiyordu. Yalnız kaldıkları zaman sessiz sedasız oturuyorlardı. Bu sessizlik genç kadın için bir şeyin sonunu anlatan kelimelerden çok daha etkiliydi. Leo son kalan paralarını harcamaktaydı. Kira ona ilerisi için soru sormuyordu. Aslında hiçbir konuda soru sormuyordu ya. Alacağı cevaptan korkuyordu. Mücadeleyi kaybettiğini öğrenecekti o zaman. Kira cenaze töreninden döndüğü zaman Leo ayağa kalkmadı. Şöminenin önünde kımıldamadan oturmaya devam etti. Gözlerini kısarak acayip bir tavırla ve ağır ağır genç kadını süzdü. Kira sessiz sedasız paltosunu çıkarıp kendi gardırobuna astı. Şapkasını çıkarırken bir ses duyarak döndü. Leo gülüyordu. Acı, haşin bir kahkahaydı bu. Kira gözlerini iri iri açarak ona baktı. Leo ne var? Genç adam hiddetle bilmiyor musun diye sordu. Kira hayır der gibi başını salladı. Pekala. Ne kadar bildiğimi öğrenmek istiyor musun? Ne hakkında? Ne kadar bildiğini Leo. Bunu sana söylemenin zamanı geldi sanırım. Tam aşığının cenaze töreninden sonra olur mu? Aşığı? Leo kalkıp ona yaklaştı. Ellerini ceplerine sokmuş Kira'nın sevdiği o küstahça aşağı görür bir tavırla süzüyordu kadını. Dudaklarında da küçümseyen bir gülümseme vardı. Fakat dudaklar bükülüp üç kelime ağır ağır birbirini takip etti. Seni küçük kaltak. Kira kımıldamadan durdu. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Leo, kes sesini. Sesini duymak istemiyorum. Seni kokuşmuş. Bizler gibi olsaydı bunu aldırmazdım. Fakat sen azizlerinkini andıran halinle, kahramanca konuşmalarınla beni doğru yola davet etmeye çalışıyordun. Bu arada seni yatağına almak lütfunda bulunan ilk komünistin koynunda... Leo kim? Sus. Hayır. Sana konuşma hakkı vereceğim. Sadece bir soruya cevap verme hakkı tanıyacağım. Tagonov'un metresi miydin? Soruyorum. Evet veya hayır de. Evet. Burada olmadığım süre içinde... Evet. Ben geri döndükten sonra... Evet, sana başka ne anlattılar Leo? Bana başka ne anlatmalarını istiyordun? Hiç. Leo ona baktı, gözlerinde buz gibi bir ifade belirmişti. Aynı zamanda bitkindi adam. Sana kim söyledi Leo? Senin bir dostun, onun bir dostu. Sevgili yoldaşımız Pavel Sierov. Cenaze töreninden dönüşte buraya uğradı. Rakibimi kaybettiğim için beni kutlamak istiyordu. Bu senin için ağır bir darbe mi oldu Leo? İhtilalden beri bu kadar hoş bir haber duymamıştım. El sıkışık birlikte içtik. Yoldaş Siyaro'la ben, senin ve aşığının ve bütün aşıkların şerefine içtik. Çünkü anlayacağın böylece hürriyetime kavuşmuş oldum. Kurtuldum. Neden kurtuldun Leo? Ağırbaşlılığımla aramdaki tek bağ olan küçük bir budaladan. İncitmekten, yüzleşmekten çekindiğim küçük bir budala. Biliyor musun, bu gerçekten komik. Sen ve komünist kahramanın, zannedersem onun beni senin için kurtarıp büyük bir fedakarlıkta bulunduğu için öldü sanıyordum. Halbuki o senden bıkmıştı. Herhalde başka bir orospu için seni başından atmak istiyordu. İnsan ırkının soyluluğu hakkında başka bir şey söylemeye gerek yok. Leo, ondan söz etmemizin ne gereği var? Hala onu seviyor musun? Bu artık senin için bir şey değiştirmez, öyle değil mi? Hayır, hiç değiştirmez. Hatta beni hiç sevip sevmediğini sormayacağım. Çünkü bu da bir şey ifade etmiyor. Sevmemiş olmanı tercih ederim. Bu geleceği daha kolaylaştırır. Geleceği mi Leo? Evet, sen geleceğini nasıl planladın? Ben? Oh, biliyorum. Dürüst bir Sovyet işine girip bir Primus'la yiyecek kart için çürü. Budalaca, hayalinde kutsal bir şey saklamaya çalış. Bu kutsal şey ruhun, cesaretin veya şerefin olabilir. Aslında hiç olmayan bir şey bu. Olmaması gerekir. Eğer ruh ya da buna benzer bir şey varsa bu küfürlerin en kötüsü olmalı. Neyse, ben artık ilgisizim. Bu cinayetse ben ortada kan görmüyorum. Fakat şampanya içeceğim. Beyaz ekmekler yiyip ipek gömlekler giyeceğim. Özel arabada da dolaşacağım. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Proletaryanın diktatörlüğü çok yaşasın. Leo, ne? Ne yapacaksın? Buradan gideceğim. Nereye? Otur. Leo masanın başına geçip oturdu. Bir eli lambanın ışığında aydınlanmıştı. Kira bunun çok beyaz ve hareketsiz olduğunu düşündü. Elin üstündeki mavi damarları cansızdı sanki. Adam bir parmağını oynatana kadar durup bu ele baktı. Sonra oturdu. Kira'nın yüzü ifadesizdi. Gözleri de biraz büyümüştü. Leo onun kirpiklerini, yanaklarının üstünde gölge gibi duran kirpiklerini fark etti. Kuruydu bu kirpikler. Leo, "Yoldaş Mozorov," dedi. "Şehirden ayrıldı." Tonya'yı bıraktı. Bir takım bağlarının bilinmesini istemiyormuş adam. Fakat kadına şöyle hatır sayılır bir para vermiş. Epey yüklü bir para. Kadın dinlenmek ve tatil yapmak için Kafkasya'ya gidiyor. Beraber gitmemizi teklif etti. Ben de bu görevi kabul ettim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en büyük jigolosu Leo Kovalenski. Kira ayağa kalkarak onun önünde durdu. Leo onun gözlerindeki dehşeti gördü. Ağzını açtı ama gülemedi. "Leo, bunu yapamazsın. Onun yaşlı bir kaltak olduğunu biliyorum. Bu daha işime geliyor. Parası var ve beni istiyor. Bir iş anlaşması bu." "Leo, sen bir şey gibi. Sıfatları bir tarafa bırak şimdi. Kendi hakkımda düşündüklerim kadar iyilerini bulamazsın." Kira'nın vücudunun sarsıldığını ve onun ellerini şaşırmış bir halde arkasına atmış olduğunu görünce ayağa kalkarak sordu. "Yoksa budalalık edip bayılacak mısın?" Kira omuzlarını kastı. "Hayır, ne münasebet. Otur, bir şeyim yok." Genç kadın masanın kenarına ilişti. Ellerini sıkı sıkı kenetlemiş Leo'ya bakıyordu. Erkeğin gözleri ölüydü. Kira başını çevirdi. Çünkü bundan sonra bu gözlerin hep böyle olacağını anlamıştı. "Leo," diye fısıldadı. "GPO'da öldürseydin veya kendini harikulade bir kadına satsaydın, genç ve taze bir yabancıya..." "Kendimi genç, harikulade ve taze bir kadına satamam. Daha hazır değilim. Bir yıl sonra herhalde yapabilirim bunu." Kalkıp kadına bakarak kayıtsızlıkla güldü. "Biliyor musun, ahlak bakımından itiraza kalkışabilecek bir insan değilsin sen. Biz kendimiziz. Buna göre bana şunu söyle. Neden o adam varken beni tuttun? Diğer dişiler gibi benimle yatmayı sevdiğin için mi? Yoksa benim param ve onun mevkii mi hoşuna gitti?" O vakit Kira da kalkıp dimdik durdu. Sakin bir hali vardı. "Leo, o kadına kendisiyle geleceğini ne zaman söyledin?" "3 gün önce." "Andrei ile benim hakkımda bir şey öğrenmeden önce mi?" "Evet." "Seni sevdiğimi sandığın zaman mı?" "Evet." "Peki bu senin için bir şey değiştirmedi mi?" "Hayır." "Bugün Sierov gelmeseydi yine de o kadına gidecektin demek." "Evet. Yalnız o zaman durumu sana anlatma meselesi vardı. O adam beni bundan kurtardı. Zaten bu yüzden haberi duyunca sevindim. Artık gereksiz sahnelere ihtiyaç kalmadan vedalaşabiliriz." "Leo, lütfen beni dikkatle dinle. Çok önemli bu. Lütfen bana son bir iyilikte bulun. Bir soruyu en iyi hatırladığın şekilde dürüstçe cevaplandır. Ne şekilde olduğunu bırakalım. Birdenbire seni sevdiğimi, daima seni sevmiş olduğumu ve bütün bu yıllar boyunca sana sadık kalmış olduğumu öğrensen yine o kadınla gider miydin?" "Evet." "Ve?" "Ya benimle kalmak zorunda olsaydın, seni kalmaya zorlayan bir şey öğrenseydin, kalıp mücadele etmen gerekseydi, o zaman mücadeleyi bir kere daha dener miydin?" "Bağlansaydım, kim bilir, orası belli olmaz. Belki de öbür aşığın gibi hareket ederdim. Bu da bir çözüm yolu." "Anlıyorum. Peki neden bunu soruyorsun? Beni bağlayabilecek ne var?" Kira başını kaldırıp ona baktı. Arkaya taralı siyah saçları bembeyaz alnıyla ne kadar da karşıttı. Cevap verirken sadece dudakları kımıldadı. Hayatında bu kadar sakin olduğunu bilmiyordu. "Hiçbir şey yok Leo." Leo yine oturdu, ellerini kenetleyip gerindi, omuz silkip "Demek iş böyle," diye mırıldandı. "Aslını istersen hala çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sinir krizleri geçireceğinden, gürültü çıkaracağından korkuyordum. Bu gereği gibi sona erdi. 3 gün sonra gidiyorum. O zamana kadar istersen buradan ayrılabilirim." "Hayır, ben giderim bu gece." "Neden bu gece?" "Öylesi daha iyi. Bir süre Lydia'nın odasında kalırım." "Fazla param yok, fakat olanı da senin almanı istiyorum." "Hayır." "Fakat rica ederim, istemem. Ben elbiselerimi alayım. Başka bir şeye ihtiyacım yok." Kira arkasını dönmüş bavulunu yerleştirirken Leo birdenbire sordu. "Bir şey söylemeyecek misin? Söyleyecek bir şeyin yok mu?" Genç kadın dönüp sakin sakin ona baktı. "Sadece şu var Leo. 150 milyon insanla mücadeleye kalktım, kaybettim." Kira gitmek üzereyken de Leo ayağa kalkarak istememesine rağmen "Kira," dedi. "Kira, bir zamanlar beni sevmiştin değil mi?" Kira cevap verdi. "Bir insan ölünce onu sevmekten vazgeçmezsin değil mi? Taganov'u mu kastediyorsun yoksa beni mi? Bunun bir önemi var mı Leo?" "Hayır." "Bavulunu aşağıya indirmene yardım edeyim mi?" "Hayır, teşekkür ederim. Ağır değil bu. Güle güle Leo." Genç adam onun elini tuttu, yüzüne yüzüne yaklaştırdı ama Kira hayır der gibi başını salladı. Leo da sadece "Güle güle Kira," dedi. Kira sokağa çıktı, bavulun ağırlığı yüzünden biraz sola doğru eğilmişti. Soğuk bir sis etrafı sarmıştı. Siste sokak lambasının sarımsı ışığı hayal meyal seçiliyordu. Genç kadın doğrulup ağır ağır yürümeye başladı. Beyaz toprak ayaklarının altında çatırdıyordu. Başı yukarıda, gözlerini de ileriye dikmişti. Ailesine durumu sakin sakin anlat. Şaşkın 300 kendisine çevrilmişti. Galina Petrovna aman diye bağırdı. Ne oldu böyle? Hiç, sadece birbirimizden bıktık. Benim zavallı sevgili çocuğum. Rica ederim benim için üzülme anne. Lidya, seni rahatsız edeceğim için beni affet. Ama kısa bir süre için bu. Sadece birkaç hafta kalacak bir oda bulmama imkan yok. Tabii tabii. Seni yanımıza almak bizi çok memnun edecek Kira. Bizim için yaptıklarından sonra bundan daha tabii bir şey olamaz. Fakat neden birkaç hafta? Ondan sonra nereye gideceksin? Kira cevap verirken sesi bir derininki kadar kararlıydı. Avrupa'ya.